Ayrım 26, sayfa 261'den devam. Önceleri yüksek kaldırımda görev yapan kuruluş, daha sonra Ortaköy'e taşındı. 1939-1946 yılları arasında Rav Nesim Behar ve eşi burada ders vermişti. Ortaköy'deki yetimhane 1946'da bir yangın geçirmişti. Burada çeşitli olanakları ve eğitimsel desteği ile teşekküllü bir araya sahip olan Orfelinato yıllarca birçok yetimi topluma hazırladı. Daha sonraları Kuledibi yöresine, en sonunda Tarlabaşı'ndaki mevkiine taşındı. Bugün 40 kadar çocuğa çeşitli maddi, manevi ve eğitimsel yardımlarda bulunan bu derneğin bünyesindeki çocukların çoğu ilkokul seviyesinde olup yetim çocuk sayısı yok denecek seviyededir. Dernek bünyesindeki hanımlar komisyonu vasıtasıyla işlevlerine hassasiyet eğilmektedir. Öte yandan 1993'te ÖYD ile ortaklaşa sürdürülen çabalar kapsamında özürlü çocuklara yardım halkası ile birçok sorunlu çocuğa da eğitim olanağı sağlanmıştır. Bu dernek 1997'de Osman Bey'e taşınmıştır. F9 Yıldırım Spor Kulübü YSK 1963 yılında kuruldu. Spor ağırlıklı birçok faaliyeti bulunmaktadır. Dernek lokaline 350 kadar genç çeşitli faaliyetler için katılmaktadır. Bu meyanda dernek bünyesinde spor okulu yani basketbol, masa tenisi, aikido, gençlik komisyonu ve bazıları bulunmaktadır. Yıldırım Spor'un basketbol takımı yıllar süren başarılı müsabakalar göstermiş ve bünyesinde güçlü transferlere yer vermiştir. Renkleri lacivert mavidir. Yıldırım Spor'un Zincirlikuyu Spor Salonu'nda da bir lokali bulunmaktadır. Geleneksel bilgi yarışmaları sürmektedir. Yıldırım Spor, 1997 yazı başında Büyükada'da bir spor tesisi de açmıştır. F10 Yardım Bakım Hayır Derneği Tısadeka Umarpe 20. yüzyılın başına kurulan bu dernek, uzun yıllar Kasımpaşa'daki Tısadeka Umarpe İlkokulu'na yönetim üstlendi. 1926 yılında okulun Beyoğlu'na taşınmasından sonra yardımsever hanım üyelerinin desteğiyle 1. Karma İlkokulu'ndaki talebelere her gün öğle yemeği, gereksinme olanlara da muhtelif giysi dağıtımı yapmıştır. Derneğin bu faaliyetleri 1. Karma İlkokulu'nun Ulus'a taşındığı 1994-1995 ders yılına kadar sürmüş ve okulun Ulus'a taşınmasından dernek kapanmıştır. FE11 Sinagogları ve Dini Eserleri Onarma ve Yaşatma Derneği 1968 yılında kuruldu. Esas amacı ibadet yerleri, mezarlıklar ve benzeri tüm kuruluş ve kurumların bakımını ve onarımını sağlamaktır. Haziran 1996'daki Olağan Genel Kurulu'nda ressam Habib Gerez, dini eserlerin korunması açısından fotoğraf ve arşiv araştırma çalışmalarının yapılmasını önermiştir. F12 Kültür Kurumları Arkadaşlık Yurdu 1910 yılında Elias Israelite Universal Okulları mezunu bir grup genç tarafından kurulmuştur. Arkadaşlık yurdu 1960'lı yıllarda Şişli'deki yerine taşınmış ve gençlere yönelik konser, konferans, tiyatro, dans ve bazen gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerle meşgul olmuştur. Arkadaşlık yurdu halen Ortaköy yakınlarındaki modern mekanda etkinliklerini sürdürmektedir. Dostluk yurdu 1966'da kuruldu. 1968-1969 yıllarından itibaren Şişli'deki yerinde gençlere kültür ve eğlence etkinliklerinde ev sahipliği yaptı. Çeşitli piyeser sergiledi. Bir dönem fakirlerle gıda ve giyim yardımı da yaptı. Halen çeşitli yaş grubundaki gençlere ve hanımlara tiyatro, el sanatları, jimnastik, kültür, gezi, sohbet etkinliklerine hizmet vermektedir. Göztepe Kültür 1975'te kuruldu. Folklor, konferans, skeç, müzik, koro, dans gibi çalışmalarını öncelikle Yıldırım Lokali ve mevcut yerlerdeki müştemilatta gerçekleştirdi. Şu andaki tesislerin temeli 1985'te atıldı ve 1987 kışında inşaat tamamlandı. Kültür, spor, hanımlara yönelik etkinlikler gibi konularla iştigal eden çok yönlü birçok alt komisyonu bulunan ve Kadıköy yakasında artan yerleşime cevap veren bir kurumdur. Kültür Sanat Yurdu 1962 yılında belli yaş gruplarındaki gençlere kültür ve sanatı sevdirmek ve gençler arasında partiler düzenleyerek Dahili Duvar Gazetesi ve panolar tanzim ederek kurum dışı tiyatro, sanat, spor, sinema gibi konularla ilgilenmek suretiyle dayanışma ve arkadaşları güçlendirmek amacıyla kuruldu. F-13 Ecnebi Yahudi Cemaatleri. Haham başlığın 1865'te kaşar etin her okkasına uyguladığı vergilerden müşteki olan Moses Rosenwich ve Salel Abramovich, bu vergilerin kendileri gibi yabancı uyruklu olan Yahudilere uygulanmamasını savunan iki şohetti. Yani dini usulüne göre hayvan kesimi yapan kişiydi. Onlara göre İstanbul'da bu tarihlerde 7 ecnebi Yahudi cemaati bulunmaktaydı. Avusturya-Alman Yahudi Hayır Cemiyeti, İtalyan koruması altındaki ecnebi Yahudi cemaati, Bükreş cemaati, Jasi cemaati, Fakirler cemaati, Terziler cemaati, Kerteş cemaati. Adı geçen şohetlerin şikayet mektubunda ve bu cemaatlerin kendilerine özgü yönetimleri, arşivleri, sinagogları ve özel hahamları olduğu ve son 5 cemaatin hemen tamamıyla Moldova ve Polonya kökenli olduğu belirtilmektedir. Bu cemaatlerin ölülerini gömme işlemleriyle hahambaşılık nezdinde sorun olmuştur. Neticede 1867'de hahambaşı Yakir Geron, Kont Abraham Camondo ve Daniel Fernandez'in görüşleri sonucunda Kerteş Yahudilerinin mezarlık sorunu çözümlenmiştir. Hahambaşılık tezkereleriyle 4 ecnebi cemaati 1855'te özel şartlarda tanımıştır. Öte yandan Rosenes'e göre İstanbul'un fethinden evvel Bizans'ta bir Alman Yahudi cemaati bulunmaktaydı. İtalyan Yahudi Cemaati. Bizans döneminde İtalyan Yarımadası'nda Cenova, Venedik, Ancona ve bazı kentlerden İstanbul'a gelmiş Yahudiler vardı. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden sonra İspanyol Engizisyon'dan kaçıp İtalya'ya yerleşen Yahudiler de İstanbul'a göç etti. İtalyan kökenli Yahudiler ile kentte mevcut Yahudiler arasında gerginliklerin yaşandığı dönemler oldu. 1555'te İtalyan kökenliler Ancona şehrindeki bir boykotla ilgili olarak oluşan fikir ayrılığı nedeniyle ayrı bir cemaat kurmaya teşebbüs ettiler. İstanbul'daki diğer Yahudilerin aksine İtalyan Yahudileri Ancona'nın şehre gelen İspanya mültecisi Yahudilerin taciz edilmesine ötürü cezalandırmasına karşı çıkmışlardı. Bir düğünle ilgili mevzuat konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü İtalyan kökenli yöneticilerden Daniel Fernandez Seferadi yönetimine karşı çıktı. İtalya Krallığı'nın Babali nezdindeki temsilcilerine yazısı uyarınca İtalyan hükümeti 1862'de kendi uyruğundaki Yahudi vatandaşlardan oluşan ve din özgürlüğüne sahip cemaat resmen kabul etti. Anlaşmazlık, hahambaşının Fernandez'in akrabası olan gelinin çeyizinin belirli bir oranını bağış olarak tahsil etmesinden çıkmış. Cemaatin kurulması olan Piperno'dan daha sonra Piperno dokümanı olarak Ankara'ya sunduğu bir belgede ileri sürdüğü gibi Castro ailesinden vefat eden bir bayanın cenazesi için Galata Yahudi cemaatinin 120 lira gibi fahiş bir bedel talep etmesidir. Sebep ekonomik kökenlidir ve dinsel veya ideolojik bir temeline dayanmamaktadır. Ayrıca İtalyan Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı vatandaşlar olmalarını getirdiği ayrıcalıklar da söz konusudur. Tarihçi Avram Galante'ye göre bu cemaatin kuruluş tarihi 1864'tür ve resmi kuruluş ismi Comunità di Israelit Straniere Diritto Spagnola Portoghese'dir. Anonim bir belge ise kuruluş tarihinin 1838'e kadar götürmekte ve Toskana Büyük Dükalığı'nın onayını aldığını ileri sürmektedir. Piperno'ya göre kurucuların çoğu İtalyan'a bağlıydı. 1864'te yönetim kurulunda Becor Camondo, Moise de Castro, Daniel Fernandez, Abraham Franco, Ruben Franco, Emanuel Veneziani gibi isimler yer alıyordu. 1895'teki tüzüğe göre cemaate dahil olmak için Osmanlı vatandaşı olmamak yani himaye gören ecnebi vatandaşı olmak gerekiyordu. İstanbul'daki İtalyan Yahudi cemaatinin kuruluşuyla ilgili Giacomo Saba'nın Roma'da derlediği güncel bir araştırmaya göre dağılmaya yüz tutmuş olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan ileride çıkarlı olabileceğini varsayan batılı devletler himayeleri altında cemiyetlerin olmasından bir tür kapitülasyon avantajı sağlıyorlardı. Esasen 1860'larda Hahambaşı'nın yetkileri de azalmıştı. Aynı yıllarda ecnebi Yahudi cemaatleri türemeye başlamıştı. Bu bilgileri kaydeden yabancı tebaalı iki şohet, bu cemaatlerin himayesi altında bulundukları devletlerin hahambaşılıklarından talimat aldıklarını belirtmektedirler. Galante, Kerçliler ile hahambaşılık arasında gelişen mezarlık ile ilgili gerginlikten adı geçen cemaatlere ait tarihe karışmış havralardan söz etmemektedir. Giacomo Saban, araştırmasını İtalyan himayesi altındaki Yahudi cemaatinin kesin kuruluş tarihini saptanamadığını fakat 1858'den evvel mevcut olduğunu kanıtladığını vurgulamaktadır. Yazar Galante'ye istinaden cemaatin 1895 tarihli tüzük versiyonunda Osmanlı vatandaşı olmama koşulunun yanı sıra başkan ve sekreterin İtalyan vatandaşı olma zorunluluğu madde 4 ile getiriliyor ve cemaatin resmi dili İtalyanca olarak madde 3 ile saptanıyordu. Ricardo London belgesi cemaatin ilk isminin Comunità Israelitico Straniera di Rito Spagnolo Portoghese di Constantinopoli olduğunu belirtir. 6 Şubat 1924 tarihli belgenin mühüründe 10 emir levhaları da görülmektedir. Comunità Israelitico Straniero Sotto de Protezione Italiana kelimelerinden Sotto delle Protezione Italiana bölümü kapitülasyonların iptal edildiği 9 Nisan 1928 tarihli belgede yer almamaktadır. Cemaatin 1942 yılı yönetim kurulunda Giulio de Medina başkan, Moshe Kittane sekreter, Saul Mediano, Albert Saltiel yer almaktaydı. Yazar Grossman'a dayanarak İtalyan cemaatinin bir ara ünlü Hazan Isaac Algazi'yi de istihdam ettiğini belirtmektedir. 1870'lerde cemaatin yazıcı sokaktaki Kamondohan'da bir odası veya ibadethanesi vardı. Bugünkü Şair Ziyapaşa yokuşuna yani kule dibinde mevcut İtalyan sinagogunun arsası alındıktan ve 1886'da inşaat ruhsatı sağlandıktan sonra havra inşa edildi. Aynı cemaatin Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerine Abdülaziz'in 1867 tarihli fermanıyla açılan ve zamanla İtalyan Yahudi cemaatine geçen düzenli bir mezarlığı da bulunmaktadır. 1990'ların başına 500 kadar İtalyan Yahudisi vardı. Hala İtalyan vatandaşlıklarını muhafaza eden bu kişilerin sinagogunun hahamı ise İtalyan kökenli değildir. İtalyan cemaatine rastlanan soy isimler arasında Capuano, Mediano, Mitrani, Afnaim, Lago, Romano, Pizante, Crespi ve bazıları yer almaktadır. Aşkenaz Yahudi Cemaati. Avrupalı Yahudiler 14. yüzyılından itibaren Osmanlı topraklarına sığındılar. İstanbul'un 1453'te fethi esnasında kente bulunan Yahudiler arasında Aşkenazlar da vardı. Türkler ile Yahudilerin temasları İstanbul'un fethinden önce dayanıyordu. 1376'da Macaristan'dan ve 1394 yılında Kral 6. Charles tarafından Fransa'dan kovulan Aşkenaz Yahudilerin bir kısmı Sultan 2. Murat döneminde Osmanlı ülkesine sığındılar. 15. yüzyılın başında Sicilya'yı terke zorlanan Yahudiler Osmanlı ülkesi Dobrovnik'e sığındılar. 1420'de kenti işgalden Venedikliler tarafından satın alınan Yahudiler Edirne'ye sığındı. Ludwig'in 1470'te Bavyera'dan sınır dışı ettiği Yahudiler de Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar. Fransa Kralı François'nın Kanuni Sultan Süleyman nezdinde atamış olduğu elçinin heyetinde Doktor Belmont, Selanik'te Budin ve Peşte'den göç etmiş Almanya'yı saptamıştır. Kırklareli'ye Yahudiler yerleştirmiş, Lehistan'a girmesinden sonra 4. Mehmet, Kaminik Yahudilerini 1674'te İstanbul ve Edirne'ye getirmişti. 1782'de ise Lehistan olayları yüzünden oradaki Yahudi toplumu zor duruma düşmüş ve 150 aile Tuna yoluyla Rumeli'ye ulaşmıştı. Kırım Savaşı'ndan 1854-1855'ten sonra 400 aylık bir Aşkenaz grubu Kerç'ten Balaklava yolu ile İstanbul'a gelmiş bir sinagog kurmuşlardı. Devlet onlara mezarlık için bir alan hibe etmişti. Rusya'da süregelen baskı ve işkencelerden kaçan Yahudiler 1891-1892 İstanbul'a gelmişlerdi. 20. yüzyılın başlarında Aşkenazlar toplam Yahudi nüfusunun %10'u kadarını oluşuyorlardı. Nazi döneminde de birçok ünlü Aşkenaz kökenli ilim adamı Almanya'dan Türkiye'ye iltica etmişti. Aşkenazlar arasında Eskenazi soyadı taşıyanlar varsa da bu soyadına seferatlarda da rastlanmaktadır. Aşkenazların taşıdığı soyadlar arasında Gürünberg, Rosenberg, Sarfati, Salinas, Freiman, Friedman, Grossman ve bazı soyadları yer almaktadır. Yahudi Aşkenaz topluluğunun doğum kayıt defteri ise 1848'e başladı. Topluluğun 1831'den beri ev olarak kullandığı bu sinagogu vardı. 1866'da yapılan Avusturyalılar Sinagogu'nun tahta yapılı binasının bulunduğu yerde yeni bir sinagog yapılması için Sultan II. Abdülhamid'in verdiği fermanla inşa edilen Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinagogu'nun Abanos tahtasından el oyması Ehal Akodeşi ve Tevası bulunan bugün de ihtişam ve parlaklığını korur. 1895'te hizmet açılan Or Hadash yani Yeni Işık Sinagogu daha sonra ihtiyarlar yurdu olarak kullanıldı. Özellikle Rusya'dan gelen Aşkenazlar terzilikle iştigal etmişlerdir. Aşkınaz Terziler Birliği Tofre Begadim Sinagogunu 1894'te hizmete açmıştır. Bu sinagog 1985'ten beri Yüksek Kaldırım Aşkınaz Cemaat İdarehanesi olarak kullanılmaktadır. Söz konusu cemaat 1915'lerde 10.000 kişi dolaylarındaydı. Aşkenazlar Yüksek Kaldırım ve Yazıcı Sokak yörelerinde yoğundular. Güçlü bir yardımlaşma organizasyonları vardı. 1895'te kurulan sinagogla beraber oluşan İhtiyarlar Yurdu 1962'ye dek Aşkenaz toplumun idaresindeydi. Diğer yardım kuruluşları yoksul anne adaylarına yardımcı olan Lehem Ubasar Leanayim ve 1907'de kurulan Süt Damlası Aşkenaz Vakfı'na bağlı olmakla beraber yıllarca Aşkenaz ve Seferat ayrımı yapmadan birçok yoksulu sevindirdi. İkindi vakti okullarda süt dağıtır, yoksul ailelere gıda yardımı yapar, yoksul öğrencilerin eğitim giderlerini karşılardı. 1907 yılında Aşkenazlar Arnavutköy tepelerinde bugün Ulus Mahallesi olarak bilinen yerde mezarlık olarak kullanmak üzere bir arsa aldılar. Aşkenaz Yahudi mezarına ilk gömü 1920'de yapıldı. Mezarlığın duvarlarla çevirme kararı 1927'de alındı. Bir süredir Aşkenaz cemaatinin izniyle mezarlığın bir bölümüne Seferat cemaatine ait gömüler de yapılabilmektedir. Bu mezarlıkta 6 Eylül 1986'da Neve Shalom Sinagogu'nda öldürülen 21 kişiye ait bir anıt mezarda mevcuttur. Rabbi Dr. Markus 1901'de Aşkenazlara hahambaşı olsun diye İstanbul'a çağrıldığında Türk Yahudilerini kopuk toplumlar halinde buldu. Aşkenazlarla Seferatlar arasında anlaşma yapılmasına karşın sürtüşmeler devam ediyordu. 10 yıl aşkın bir süredir Dr. Markus zaten azınlık içinde azınlık olan Aşkenazları bir merkezde Şule de Sinagog Hohannes Orhim Aşkenazim Konstantinopol adlı altında birleşmeye muvaffak oldu. Ayrıca Seferatları temsil eden haham başılıkla bir anlaşma yapıldı. Aşkenazlar Haşgaha denilen bir bucak yönetimine sahip olacaklar, kendilerine ait bir mühürleri olacaktı. 1944'te Dr. Markus'un ölümünden sonra Aşkenaz cemaati birçok değerli başkanca yönetildi. Ancak Dr. Markus'un ölümünden beri Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinagogu'ndaki makam koltuğu boştur. Günümüzde İstanbul'daki Aşkenaz Yahudilerin sayısı 1000'in altındadır. David Markus 1870-1944 Polonya-Rusya kıyısında Narev kentinde Novgorod'da doğdu. Yoel adlı yoksul bir terzinin 3 oğlundan biriydi. Rabbi Shilowitz tarafından Lomza'da kurulan Yeşiva'da ve kendisine Rabbi ünvanı veren Rabbi Lobel Plotzker'in yanında öğrenim gördü. Ailesi Hollanda'dan göç edince Frederick Wilhelm Lisesi'nin 10. sınıfına sınavla girdi. Okulu bitirdikten sonra psikoloji, pedagoji ve felsefe öğrenimi gördüğü Bonn Üniversitesi'ne gitti. Bu arada başarılı çalışmalarının Almanya'daki Yahudi basınına yansımasına etkilenen İstanbul'daki Yahudi Aşkenaz topluluğu ona Goldschmidt Okulu'na müdür olması için çağrıda bulundu. Gelip göre başlayan Dr. Markus, Galata'da Or Tora Okulu'nu kurunca Hilfevarin der Doğuşen Juden nin ilgisini çektiği ve bundan sağladığı fonlarla Hasköy'deki Seror Ahaim ve Balat'taki Ahrida okullarını destekledi ve yönetti. 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra Dr. Markus Türk kuyruğuna geçti. Balat yangınında, Gelibolu ve Çorlu depremlerinde, Balkan Harbi'nde ve Birinci Dünya Harbi'nde güç durumunda kalan birçok insanın kurduğu komisyonlar ve sağladığı fonlarla yardımcı oldu. 1900'de İstanbul'daki Aşkenazlara başkan olan Dr. Markus, bölünmüş durumda, yoksulluk çeken Yahudi cemaatinde ihmal edilmiş yeni kuşağa sevgiyle yaklaşarak eğitimsel reformlar yaptı. Eğitimde hem Osmanlı hem de Yahudi zihniyetine yer verdi ve Türkçe ile beraber İbranice öğretimi devreye soktu. Abdülaziz zamanında Kont Kamondo'nun laik okullar kurma çabasına karşın bağnaz din adamı Rav Akrish'in tepkisi Dr. Markus'a toplumu cehaletini kırmak için El Kudio Ha Yehudi gazetesine Yahudi Lisesi'nin kuruluşunun temelini atan bir yazı yansıtı. Okul 1914 yılından önce Yemenici Sokak'ta kuruldu. Bene Berit tarafından kurulan bu okulun kuruluş aşamasındaki birçok formalitelerle Dr. Markus ilgilendi. Okulun Kumbaracı Sokak'taki eski yerinde ise Rus konsolosu bulunmaktadır. Aşkenaz Seferat sürtüşmesini önlemekle de tanınan Dr. Markus, Türkiye'de önde gelen felsefe, mantık profesörlerinden Theo Grünberg'in dedesidir. Ve zamanının dergilerine yayınlanmış bilimsel makaleleri vardır. G. İstanbul'da kurulan ilk Makabi Kulübü ve Makabiyatlar. İlk Makabi Jimnastik Kulübü 1895'li İstanbul'da kuruldu. Daha sonraları Makabi ismi İstanbul'da Bar Kohba de Bozkurt adıyla değiştirildi. Kulüp daha ileride Galata Gençlik ile birleşti. İstanbul'da kurulan Makabi Kulübü'nü yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bulgaristan'da başka bir Makabi Kulübü izledi. Bu tohum yavaş yavaş Avrupa'da ve dünyada meyvelerini verdi ve birçok Makabi Kulübü kuruldu. Dünya Makabi Kongresi 1929'da toplandı. 1931'de Tel Aviv'de Makabiyat Bürosu kuruldu. İlk Makabiyat 1932'de düzenlendi. 1935'te Tel Aviv'de yer alan 2. Makabiyat'a Türk Makabi takımı da katıldı ve Türk sporcular başarılar elde ettiler. Filistin'deki sorunlar nedeniyle 3. Makabiyat ancak 1950'de Ramat Gan stadyumunda yapılabildi. Türkiye sadece bir kişiyle temsil edildi. Türkiye 1953'teki 4. Makabiyat'a katıldı fakat 1957'deki 5.sine katılmadı. 1961'deki 6. Makabiyat'a katılan Türkiye 1969'da 8. Makabiyat'a da iştirak etti. 1973, 1977, 1981, 1985 ve 1989 yıllarında Makabiyatlara Türkiye katılmadı. Bir Makabiyat komitesinin oluşmasından sonra Türkiye 1991'de Marsilya'da düzenlenen Avrupa Makabiyat oyunlarına 45 sporcu ile katıldı. 1993'te Dünya Makabiyat Oyunları'na 65, 1995'te Avrupa Makabiyat Oyunları'na 68 sporcu ile katılan Türkiye, 1997'de İsrail'de yer alan 15. Makabiyat Oyunları'na 9 branşta 79 sporcu ile iştirak etti. 4 yılda bir İsrail'de yapılan Dünya Makabiyatları, yine 4 yılda bir yapılan Avrupa Makabiyatları günümüzde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanıp uluslararası bir nitelik kazanmış durumdadır. Söz konusu komite Makabi Kulübü'nün 100. yılını 3 Aralık 1994 gecesi İstanbul'da Mövenpik Oteli'nde görkemli bir törenle kutladı. Törene günün İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile Dünya Makabi kuruluş ve organizasyonlarının üst düzey yetkilerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. H. Mezarlıklar. 1. Arnavutköy Seferat Yahudi Mezarlığı. 1920'de açılmıştır. Ulus semtindedir. 2. Aşkenaz Yahudi Mezarlığı yani Aşkenaz Cemaati. 3. Ortaköy Yahudi Mezarlığı. 4. Kuzguncuk Yahudi Mezarlığı. 5. Hasköy Yahudi Mezarlığı. 6. Kadıköy Yahudi Mezarlığı. 7. İtalyan Yahudi Mezarlığı. Yani İtalyan Yahudi Cemaati. Arnavutköy Seferat Mezarlığı'nda kapasite yetersizliği nedeniyle İstanbul Belediyesi ile Yahudi Cemaati ilgilileri arasında temaslar sonucunda Kilyos'ta cemaate mezarlık olarak kullanabilecek olan bir arsa tahsis edilmiştir. 1920'lerde devreye giren Arnavutköy Seferat ve Aşkenaz Cemaati mezarlıkları ile İtalyan mezarlığı dışındaki mezarlıklarda 17. ile 20. yüzyıl arasında dikilmiş mezar taşları bulunmaktadır. Daha eski tarihlerde dikilmiş taşlar tebeşir taşındandır ve sadece merhumun adını ölüm tarihi taşıyan kısa kitabeleri vardır. 17. yüzyıldan itibaren mermer kullanılmaya başlanır ve taşlar görkemlileşir. Kitabelerin hemen hemen tümü İbranicedir, merhumu överken bir yandan da ailesinin üzüntüsünü de getirir. Kitabeler uzayarak sanatkarane hattatlık ve şiir eserleri haline gelir. Zamanla kitabelere Judaya-Espanyolca girer, daha sonra bu dillere Fransızca ve Türkçe katılır. Mezar taşları arasında prizma gibi tabutu andıran şekiller rastlanır. İtalyan mezarlığının üslubu değişiktir. Mezar taşları karışık şekilli yapıları andırırlar. 19. yüzyılda İtalya'daki mezarların üstünde görülenlere benzeyen heykellerle süslüdürler. Kitabelerin çoğu İtalyanca ve Fransızcadır. Özellikle 1582 yılında faaliyete giren ve fermanlarla diğer Yahudi mezarlıklarında olduğu gibi tahrip edilmesi yasaklanan Hasköy Yahudi Mezarlığı 400 yıldan daha fazla bir tarihçeyi yansıtır. Mina Rosen'in 1987-1990 yılları arasında yürüttüğü bilimsel araştırma mezar boyutlarının ince bir tahlilinde kapsamaktadır. Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın küçük bir bölümü Karaylar'a ayrılmıştır. Kentte en eski Yahudi mezar taşları ise Bizans'tan kalma olup eğri kapı surları çerçevesinde bulunmuştur. Ortaköy Yahudi Mezarlığı 19. yüzyılda açılmıştır. Son yıllarda etrafı duvarlarla çevrilidir. Mezar taşları kırık, parçalanmış, dağınık bir görünüm arz etmektedir. Mevcut olan ilk halinin ancak bir bölümüdür. Çevredeki binaların bir kısmı önceden mezarlığa ait olan araziye kurulmuştur. Mezarlık zemininde İstanbul Belediyesi düzeltme çalışmalarına katkı bulmuştur. Kuzguncuk Mezarlığı bütün bir Yahudi cemaati tarihini içererek 16. yüzyılda İstanbul'daki Engizisyon'dan kaçarak gelen göçmenlerin dahi anısını yansıtır. Mezar taşlarının üzerine Tora'dan deyimlere Yahudi simgelerine rastlanır. Eski taşlarla İbranice ve Ladino olarak ilk dönemlerdeki Yahudilerin yaşam öykülerini yer alırken daha çok sonraki dönemlerde ve 19. yüzyılın sonunda yaşamış olanların mezar taşlarında eski Türkçe olarak Arapça yazıları rastlanır. Son vefat edenlerin taşları ise modern Türkçe yazılar yer alır. Mezarlık Nakkaştepe sırtlarında bulunur, duvarlarla çevrilmiştir ve bakımsızdır. Kadıköy Mezarlığı iyi muhafaza edilmiş küçük bir mezarlıktır ve Acıbadem'deki Doğuş Lisesi'nin tam yanındadır. S. Taşra Yahudi Cemaatleri. A. Adana Yahudi Cemaati. Bu bölgede de M.Ö. yıllarda Yahudilerin varlığı söz konusudur. Bunlar Adana'dan ve Antalya'dan M.Ö. 70'te Urfa'ya yerleştiler. Ancak M.Ö. 6. yüzyılda Adana'da örgütlenmiş bir cemaat ve sinagog mevcuttu. Şu anki cemaatteki yaşlıların anımsadığına göre merhum Gaston Mizrahi 1915-1920 yılları arasında seyyar gözlükçü olarak Adana'ya gelmiş, geldiği zaman Adana'da Yahudi yokmuş. Her ne kadar daha önceden bazı Yahudi ailelerin yaşadığı söylenmekteyse de bunların isimleri ve mezarları saptanamamıştır. Haham Gaston'un akrabalarının buraya yerleşmesini tesadüfen başka Yahudi ailelerin gelmesi izlemiş, Edirne'den ve İzmir'den gelenlerle bir ara Yahudi sayısı 300'e ulaşmış, ilk sinagog kiralık bir bina olmuş 1920 tarihinde. İlk mülk sinagog ise 1940'lı yıllarda alınmış. O dönemde Rusya'dan gelen Gilado ailesinin kurduğu yağ fabrikasından birçok Yahudi vatandaşı çalışmış. Bu arada seferat olmayan Vanlı Yahudiler de Adana'ya yerleşip muhtelif ticari işlerle uğraşmışlar. 1950'lerden itibaren İstanbul'da okuyan gençler de dönmeyince cemaat küçüldü. Ancak 1994 itibariyle her hafta minyan sağlamaya devam edilmekteydi. 1986 yılı itibariyle kentteki birkaç Yahudi ailesinin iştigal sahaları arasında pamuk ve tekstil ticareti, hırdavat ve fotoğrafçılık gibi dallar vardı. B. Ankara Yahudi Cemaati. Roma İmparatoru Augustus, M.Ö. 63, M.S. 14. Ankara'da kendi adını inşa eden bir tapınakta bir bronz sütun üzerine imparatorluğun Yahudilere tanınan haklarla ilgili bir fermanı yazdırmıştı. Bundan bu dönemlerde Yahudilerin yöredeki mevcudiyetlerine dair kanaat hasıl olmaktadır. Milattan sonra 820-829 yılları arasında saltanat süren Bizans İmparatoru 2. Mihail bu kente doğmuş ve tahta geçtikten sonra kentteki Yahudileri vergiden muaf tutmuştu. 2. Mihail, ikonalara karşı son imparator da olmuştu. Ankara Yahudileri Timur zulmüne de kan akçesi vererek atlatmışlardır. Sultan 1. Murat Hüdabendigâr, Ankara'yı 1360'da fethettiğinde bu kentten Yahudilerle karşılaştı. Bu Yahudiler Selçuklular döneminde Türkçe öğrenmişti. Ankara, İran'la uzak doğuya giden yolda bir konaklama merkeziydi. Buradan geçen Yahudi tüccarların bir kısmı kente yerleştiler ve 16. yüzyılda İspanya'dan ve Portekiz'den göç edenlerle bunların oluşturduğu cemaat kaynaştı. Ankara Yahudileri ipek ticaretiyle ilgilendiler. 1672'deki veba salgınından sonra cemaat bir sarsıntı geçirdi. 19. yüzyılda toparlandı ve kalıcı bir dini konsey oluşturuldu. 19. yüzyılda kültürel bir gerileme gözlendi ve göçler başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artan göçler sonucunda 1968'e 100'e inen Yahudi nüfusu 1914'te 4026 idi. 1933'te Arşiv İsrailis'e göre Ankara Yahudi cemaatini Osmanlı Yahudi topluluğu haricinde Selanik'in elden çıkmasından sonra kenti terk eden birçok Yahudinin Ankara'ya gelmesi oluşurdu. Yurt içi özellikle İstanbul'a ve yurt dışı göçler nedeniyle Ankara'daki Yahudi nüfusu çok azalmıştır. Bir süreden beri onarım nedeniyle kapalı bulunan ve Ankara Yahudi Sinagogu Vakfı'na bağlı tarihi Ankara Yahudi Sinagogu 23 Ekim 1994'te törenle tekrar ibadete açılmıştır. 1980 önceleri Ankara'da 300-400 kadar Yahudi vatandaş vardı. Günümüzde ancak 25 kadar aile kalmıştır. Eskiden iştigal sınası ticaretti. Yahudilerin ulusta dükkanları vardı. Günümüzde büyük çoğunluğu serbest meslek sahibidir. Yerleşim yerleri genellikle Kavaklıdere ve Çankaya'dır. C. Antakya Yahudi Cemaati. 2000 yıl öncesine dayanan bir mazisi olduğu iddia edilen bu cemaatin kökeninin Suriye veya Rodos'tan gelen Yahudiler olduğu sanılıyor. Bir ara 1500 kadar olan cemaat nüfusu İstanbul ve İsrail'e göçler nedeniyle eridi. Bu göçler özellikle 1980 öncesinin tedirgin edici siyasal ortamında hız kazandı. Ayrım sonu. Sayfa 275.